Ayrım 22. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 245. Aslına bakarsanız deniz harekatının merkezi de Hastal'dı. Çünkü Libya'ya gönderilen savaş gemilerimizin bağlı olduğu Aksaz üssünün komutanı, donanma kurmay başkanı, denizaltı filo komutanı komple içerideydi. Hastal'da demirliydiler. Hadisenin ekstra hazin tarafı vardı. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Kaddafi'ye karşı girişilen operasyona dini boyut kazandırarak bu bir Haçlı seferidir demişti. Türkiye'nin de katıldığı denizden ablukanın komutası İtalya'daydı. Komuta gemisinin ismi Andrea Doria'ydı. Yani Papa'nın talebiyle Osmanlı'ya savaş açıp Preveze'de Barbaros'a yenilen Haçlı donanmasının komutanı Andrea Doria'nın ismini taşıyordu. Dini bütün hükümetimiz, bütün sembolik değerleriyle Haçlı seferi olduğu ilan edilen operasyonda Andrea Doria'nın safındaydı. Libya'ya özgürlük getirilirken, ABD'nin 2003 senesinde Saddam'ı devirme ayağıyla başlattığı askeri harekat fiilen sona erdi. Bağdat'taki son Amerikan bayrağı törenle indirildi. Irak'ın yönetimi güya bağımsız egemen Irak'a teslim edildi. Resmi rakamlara göre 4487 Amerikan askeri ölmüştü. 800 milyar dolar harcanmıştı. 113 bin Iraklının öldürüldüğü açıklandı ama aslında rakamın 1 milyondan fazla olduğunu, ABD ve İngiltere'nin Irak petrollerine oturduğunu Uranüslüler bile biliyordu. Nevruz geldi, bir ilk daha yaşandı. BDP milletvekili Sabahat Tuncel, başkomisere tokat attı. Açılım ilk nerede açılmıştı? Polis akademisinde. Kime tokat attılar? Polise. Sabahat'ta mıydı kabahat? Bahar yağmurlarıyla birlikte yumurta sağanağı başlamıştı. Bakanlarımız konferans vermek için üniversitelere gidiyor, koruma polisleri güvenlik için şemsiye taşıyordu. Cumhurbaşkanımız devreye girdi, olayları tatlıya bağlamak için öğrenci konseyi başkanlarına Çankaya'ya yemek verdi. Bilkent Öğrenci Konseyi Başkanı Jaguar'ıyla geldi. Üstelik kendisi bile kullanmıyordu, arkadaşını şoför yapmıştı. Örnek öğrenciydi yani. ÖSYM Başkanı Ali Demir koltuğa oturdu. Bismillah ilk üniversite sınavında cevap şıklarına şifre konulduğu ortaya çıktı. Soruyu bile okumadan doğru cevap bulunabiliyordu. Eşi benzeri görülmemiş kepazelikti. Milyonlarca çocuğun geleceğiyle oynanmıştı. ÖSYM'nin açılımı, önceden seçilmişleri yerleştirme merkezi gibiydi. Cumhurbaşkanı toz kondurmadı. ÖSYM başkanıyla konuştum, tatmin oldum dedi. Başbakan, ben de tatmin oldum dedi. YÖK başkanı, ben de tatmin oldum dedi. Aslına bakarsanız A. layığımızı bulduk, B. böyle başa böyle tarak, C. az bile az, D. yetmez ama evet, E. müstehak, vaziyet buydu. ÖSYM Başkanı adaylara mektup gönderdi, şifre olduğunu resmen itiraf etti. Acemiliğimize geldi sehven dedi. Sınavın iptal edilmesi gerekiyordu. Hikaye tabii. Bırak iptali, savcılık soruşturmasının sonucunu bile beklemeden sınavın sonucunu açıkladılar. Hatta o sonuçları da puanları yanlış hesaplayarak açıkladılar. On binlerce itiraz dilekçesi verildi. Üstünü örttüler gitti. Türkiye seçim atmosferine girmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yapan Önder Sav, milletvekili adayı bile yapılmadı. Ergenekon sanıkları Mustafa Balbay, Mehmet Haberal, İlhan Cihaner ve Sinan Aygün, CHP'den aday olurken, Tuncay Özkan kabul edilmedi. Seçilirse CHP içinde genel başkanlığa oynamasından korkuluyordu. Engin Alan MHP'nin adayı oldu. Bordo bereli efsane komutan olmasının yanı sıra manşetlerde yer alan bir özelliği daha vardı. 2004'te Çanakkale'de yaşanan hadiseyi bizzat Tayyip Erdoğan anlatmıştı. Bir başbakan anma törenine gider de kor general ayağa kalkmaz mı? Kalkmazsa bedelini öder, zaten bedelini ödedi, gereği yapıldı, gideceği yeri buldu demişti. O bedel Silivri'ydi. Ayağa kalkmadığı için gereği yapılan ve gideceği yeri bulan kor general Engin Alan'dı. AKP ilk defa türbanlı aday gösterdi ama Antalya'da 13. sıradan gösterdi. İmkansıza yakındı. Antalya zaten 14 milletvekili çıkarıyordu. Türbanlının seçilmesi için AKP'nin hepsini alması gerekiyordu. İki kişiden birinin oyuyla iktidara gelen AKP, iki milletvekilinden birini budamış, yeniden aday göstermemişti. Böylece iki kişiden birinin yanlış oy kullandığı bizzat AKP tarafından kanıtlanmıştı. Bülent Arınç Manisa'da konuştu. Siyasete Manisa'da başladım, Manisa'da bitireceğim. Bursa'dan aday yapılacağım söylentileri var. Tekrarlıyorum, Manisa'dan seçileceğim dedi. Bursa'dan aday yapıldı. AKP Hakan Şükür'ü, MHP Saffet Sancaklı'yı sahaya sürdü. CHP futbolcu bulamadı, hakem Selçuk Dereli'yi aday gösterdi. Hak İş Başkanı AKP'den, DİSK Başkanı CHP'den, Kamu Sen Başkanı MHP'den aday olmuştu. Yüksek Seçim Kurulu, aralarında Leyla Zana, Sabahat Tuncel, Hatip Dicle, Gülten Kışanak ve Ertuğrul Kürkçü'nün de bulunduğu 12 bağımsız adayın adaylığını iptal etti. Güneydoğu'da ayaklanma çıktı, kepenkler kapatıldı, polise saldırıldı, molotoflar atıldı. YSK pardon dedi, adaylıklarına izin verdi. Hukukun ne hale geldiğinin göstergesiydi. Susuyorsun, yasaklıyorlar. Vuruyorsun, serbest bırakıyorlardı. Vergi cezalarıyla bunaltılan Aydın Doğan küçülme kararı aldı. Milliyet ve Vatan gazetelerini Erdoğan Demirören'e sattı. Yakında Star televizyonunu da Ferit Şahenk'e satacaktı. Sahibi olduğu NTV'den uslu uslu yayınlar yapan Ferit Şahenk ile sahibi olduğu Habertürk'ten uslu uslu yayınlar yapan Turgay Ciner'in medyadaki payı büyüyordu. Çok sayıda gazete piyasaya çıktı. Çok sayıda gazete ve televizyon el değiştirdi ama AKP dönemine damgasını vuran iki gazete vardı. Biri Taraf, öbürü Sözcü'ydü. İkisi de 2007'de yayın hayatına başlamıştı. Zıt kutuplardı. Taraf gazetesi 2. Cumhuriyetçilerin adresiydi. Özellikle TSK'ya yönelik faili meçhul haberlerin merkeziydi. Sözcü ise ulusalcıların sesiydi. Star televizyonunun satışıyla birlikte ekranlardan uzaklaştırılmaya çalışılan Uğur Dündar'ın ve Hürriyet'ten çıkarılan Emin Çölaşan'ın Sözcü'ye geçmesi medya tarihinin kritik dönemeçlerinden biriydi. Formula'nın 2012'de İstanbul'da yapılmayacağı açıklandı. 2005 senesinde başlarken ayıptır söylemesi, Formula mormula hikaye, etraftaki arazileri çok önceden kapattılar, villa siteleri yapıp kakalayacaklar, formülayı reklam aracı olarak kullanacaklar, satışlar bitince formülayı unutun diye yazmıştım. Küfür etmişlerdi. Türkiye'nin gelişmesini kıskanıyorsun filan demişlerdi. Gerçeğin anlaşılması, kafaların dank etmesi 6 sene sürmüştü. Mitingler başladı. AKP'nin seçim sloganı hayaldi gerçek olduydu. İngilizcesi Dreams Come True. Disneyland'in sloganıydı. Yakışırdı. Bizim memlekette Alice Harikalar Diyarı'na benziyordu. Çılgın proje açıklandı. Karadeniz'le Marmara'yı birbirine bağlayan kanal kazılacak, boğazdan geçen gemiler bu kanalı kullanacaktı. 50 kilometre uzunluğunda, 25 metre derinliğinde, 150 metre genişliğinde olacaktı. 20 milyar dolara mal olacaktı. 2023'te tamamlanacaktı. Gemiciyi öğrenmiştik, bu da Boğazcık'tı. Köpürtüle köpürtüle anlatılan proje, ta 17 sene önce Bülent Ecevit'in yerel seçim vaadiydi. Orijinal fikir olmadığı, AKP'nin taklit ettiği ortaya çıkmıştı. Başbakan hiç bozuntuya vermedi, Marmaray'ın mimari çizgilerini de merhum Abdülmecit dedemiz çizmiş ama biz gerçekleştiriyoruz dedi. Şırak MHP kasetleri piyasaya çıktı. CHP dizayn edilmiş, sıra MHP'ye gelmişti. Baraj altında kalması için bel altı vuruluyordu. Genel başkan yardımcılarının kadınlarla çekilmiş gizli kamera görüntüleri internete düşüyor, mecburen adaylıktan çekiliyorlardı. Herkes skandalın şehvetine kapılıyor, tıklıyor, seyrediyordu. İyi de milletvekillerinin yatak odasına gizli kamerayı kim yerleştirdi? Bu soruyla hiç kimse ilgilenmiyordu. Söz konusu görüntüler, farklı ülkücülük adıyla yayın yapan bir internet sitesinden servis ediliyordu. İnternet adresinin kaynağı ABD ve Portekiz olarak görünüyordu. Deniz Baykal meselesinde olduğu gibi MHP'yi infaz eden internet sitesinin yayını da her nedense bir türlü durdurulmuyordu. Tesadüf zincirinin son halkasıydı. Muhalefette her kim varsa teker teker imha oluyor, adeta oy verilecek parti bırakılmıyordu. Ta 2002'de İsmail Cem yeni parti kurmuşken, ABD'den gelen Kemal Derviş son anda desteğini çekmiş, İsmail Cem bertaraf olmuştu. Mehmet Ağar'la Erkan Mumcu'nun ortaklığı barajı aşmışken, bir katakulli, ikisi de tasfiye olmuştu. Cem Uzan yurt dışına kaçmak zorunda kalmıştı. Tuncay Özkan'la Doğu Perinçek'in oy oranları azdı ama milyonları sokağa döküyorlardı. İkisi de Silivri'ye gönderilmişti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri düşmüştü. Deniz Baykal'ı gizli kamera kaseti götürmüştü. Şimdi de MHP'yi gizli kamera kasetleri vuruyordu. Tanganyika'dan Alaska'ya, Patagonya'dan Sibirya'ya kadar son 8-9 senesinde bu kadar tesadüfü olan bir başka yer var mıydı? MHP kasetlerle darmadağın edilirken Tayyip Erdoğan çok sıkı milliyetçi kesilmişti. Mesela Abdullah Öcalan teslim edildiğinde hükümette olsaydınız ne yapardınız diye soruldu. Onun cezası zaten belli, idam cevabını verdi. Asardım demeye getiriyordu. Milliyetçiler alkışlıyordu ama o tarihlerde Oslo'da kimlerle masaya oturulduğundan haberleri yoktu. PKK neden her seçimden önce ateşkes ilan edip eylemsizliğe geçiyor diye kafa yorulmuyordu. Bu soruyu dillendirenler kandan mı besleniyorsun diye itham ediliyordu. Ve maalesef PKK'nın neden her seçimden önce ateşkes ilan ettiğini pek yakında bizzat Abdullah Öcalan açıklayacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu her çıktığı mitingde Kayseri'yi kurcalıyor, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığını anlatıyordu. Kayseri öyle mi? Haşırt diye İzmir Büyükşehir Belediyesi basıldı. İzmir'in neredeyse bütün yöneticileri yolsuzluk, dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı. Bir başka çok hoş tesadüf vardı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İzmir'den milletvekili adayı yapılmıştı. İzmir projelerimizi 2 Mayıs'ta açıklayacağız demişti. İzmir Belediyesi tam da 2 Mayıs'ta basıldı. İzmir projesi dediğin böyle olurdu. Yüksek Seçim Kurulu oy pusulası için ihale açtı. 12 milyon liraya Korzamat Bağcılık kazandı. Öbür firmalar itiraz etti. İhale iptal edildi. Tekrar ihale açıldı. Bu sefer 13'te bir fiyata 900 bin liraya gene aynı firma Korzamat Bağcılık kazandı, iyi mi? Ne oldu da 13'te bir fiyata indi diye soruldu. Matbaa sahibi, vatan millet sevgisiyle indirdim, demokrasimize feda olsun dedi. İtiraz edilmese, ayyuka çıkmasa, 900 bin liralık iş 12 milyon liraya verilmiş olacaktı. Başta YSK yöneticileri, bu ihaleye bulaşan bütün arkadaşlar hiçbir şey olmamış gibi vatan millet sevgisiyle koltuğunda oturmaya devam ediyordu. Tayyip Erdoğan Kastamonu'da konuştu. Camiye, tesettüre hakaret ettiler. CHP adayı Allah'ın ayetine sinir bozucu diyor. Allahu Teala'ya dil uzatıyorlar. Haşa diyorum, Sübhanallah diyorum. Allah mekandan ve zamandan münezzihtir diyorum. Rabbimin mağfiretine sığınıyorum. Yaratana saygısızlıktır, benzetmesini bile yapamazsın. Müslümanlardan özür dilesin. Sizi bir aile efradı yaratmış yaratan, hamdolsun dedi. Amasya'da konuştu. Allah'a sığınırım. Ne diyor biliyor musunuz? Statikonun Allah'ı Ankara'da oturuyor diyor. Teşbihi bile mümkün değil. Kendisi Alevi'dir. Allah'a şirk anlamına gelen, yaratanı böyle edepsizce ağzına alana susmam. Bizim erkanımız, ahlakı Muhammedi ve edebi Ali'dir. CHP'li belediye, camiye hakaret içeren sergiye ev sahipliği yapıyor. CHP milletvekili adayı, güya bilim kadını, Allah'ın ayetine sinir bozucu diyor. Be hey kadın, biraz izan sahibiysen vasiyetnameni yaz, de ki ben böyle bir tabutla kalkmak istemiyorum de. Allah ıslah etsin. Şöyle ellerinizi göreyim, maşallah maşallah dedi. Osmaniye'de konuştu. Bu canı veren Allah, bu canın sahibi Allah. Dualarınızın himmetiyle güçlüyüz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz elhamdülillah dedi. Bırak demokrasiyi, papa seçimlerinde bile din bu kadar kürsüye taşınmazdı. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu başbakan için statükonun Allah'ı demişti. Vay Allah'a hakaret etti diye din düşmanı ilan edildi. Tayyip Erdoğan Zonguldak'a gitti. Mitinge çıktı, kendi sordu, kendi cevapladı. Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi'ni kim kurdu? 2007'de biz kurduk. Zonguldak'ta üniversite var mıydı? Yoktu. Kuracağız dedik, kurduk. Halbuki Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi ta 1992'de kurulmuştu. Hatta logosunda bile 1992 yazıyordu. Ve maalesef Zonguldak seninle gurur duyuyor diye alkışlanıyordu. Almanya'daki Eurovision'a Yüksek Sadakat grubunun Live It Up şarkısıyla katıldık. Yarı finalde elendik. Azerbaycan kazandı. Ermenistan'a şirin görünmek için Türkiye'de Azerbaycan bayrakları yasaklanırken Eurovision'u kazanan Azeri şarkıcı Nigar sahnede kendi bayrağıyla beraber bizim bayrağımızı sallıyordu. Ekran başında seyrederken sevincimizle utancımız birbirine karışıyordu. Devlet Bahçeli püskevit dedi. Bu seçimin en akılda kalıcı lafıydı. Yalaka medya püskevitle alay etmeye kalktı. Devlet Bahçeli bisküvi demesini de biliriz. Allah şehide kelle dedirtmesin dedi. Yalaka medya bir daha püskevit meselesine girmedi. Kemal Kılıçdaroğlu gündeme bomba gibi düştü. Bakanlardan birinin ÖSYM başkanına e-posta gönderdiğini, yeğenimi güzel bir üniversiteye yerleştirin dediğini öne sürdü. Bakanın ismini vermedi. Ertesi gün Hayati Yazıcı'nın makamından açıklama yapıldı. Sayın Bakan'ın ismi kullanılarak e-posta atılmış, kurgulanmış projedir, külliyen yalandır denildi. Tayyip Erdoğan, Hayati Yazıcı'yı savunurken, "Benim bakanım bunu yapamaz, bazı bakanlarımla alakalı atılmış adımlarım varsa, birçoğu bugün milletvekili adayı olamadıysa nedenleri vardır," dedi. Buyurun buradan yakın. Kaş yapayım derken göz çıkarmıştı. Hayati Yazıcı'yı savunayım derken başkalarını zan altında bırakmıştı. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ı, Enerji Bakanı Hilmi Güler'i, Orman Bakanı Osman Pepe'yi, Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'i neden milletvekili adayı bile yapmadınız diye soruldu. Cevap verilmedi. Üstelik gazeteciler, profesörler, komutanlar imzasız e-postalarla hapse tıkılırken hiç sesini çıkarmayan başbakanımız şimdi isyan ediyordu. İnternetten herkes adına her türlü ahlaksızlık yapılabilir. Mail göndermek nedir ki? Birisi çıkar senin adına da gönderir. İftira atmak bu kadar ucuz mu? Diye bağırıyordu. Engelliler Haftası kutlanıyordu. Sağlık Bakanımız Batman Devlet Hastanesi'ne gitti. Görme engelli vatandaşın biri, "Taşeron firmada asgari ücretle geçici işçi olarak çalışıyoruz, koşulların iyileştirilmesini istiyoruz," dedi. "Sen misin bunu diyen?" Bakanımız sinirlendi. "Gözlerin görmediği halde sana iş vermişiz, daha ne istiyorsun?" dedi. "Nankör," demeye getirdi. Tayyip Erdoğan Malatya'ya gitti. En az üçün değişik versiyonunu izah etti. Malatya büyük şehir olmak istiyor. Nüfusun 750 bin olması lazım. Burada ufak bir açığımız var. 10 bin eksik. Bu 10 bin açığın 2013'e kadar giderilmesi lazım. Ne yapacaksınız? Hazır mıyız? Bayanların ellerini görüyorum. Bazıları 3 diyor, bazıları 4 diyor. 3 olursa yeter. Ses az geliyor beyler. 2 yıl içinde bu 10 bin açığı tamamlamalısınız ona göre. Bunu tamamladığınızda mesele bitti dedi. Her şeyi devletten beklemeyin. Ha gayret yani. O arada internete filtre sistemi getirildi. Hükümetimizin ayıp bulduğu sitelere girilemeyecekti. TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, yasakların endişe yarattığını söyledi. Bülent Arınç çıktı, küt diye Boyner gibi düşünenler iktidara gelirse porno sitelerini serbest bırakabilirler dedi. AKP bir taraftan kendisi gibi düşünmeyenlere pornocu, ırkçı, darbeci damgası yapıştırıyor. Öbür taraftan aynı sudan içmişiz biz, aynı dağın yeliyiz biz nakaratıyla şarkılı türkülü reklam filmleri yayınlıyordu. Aynı sudan içmişiz denirken Tayyip Erdoğan Artvin Hopa'ya gitti. "Su haktır, satılamaz" pankartlarıyla karşılandı. Bu pankartı açan vatandaşlara durup dururken biber gazı sıkıldı. Emekli öğretmen Metin Lokumcu hayatını kaybetti. Arbede çıktı. Tayyip Erdoğan'ın otobüsüne taş atıldı. Kafasına taş denk gelen koruma polisi komaya girdi. Artvin Emniyet Müdürü görevden alındı. Harp Akademileri Komutanı Bilgin Balanlı tutuklandı. Tutuklanan ilk muvazzaf orgeneraldi. Emekli albaylarla ufak ufak başlayan süreç, muvazzaf orgenerale kadar gelmişti. Hava Harp Okulu Komutanı tutuklandı. Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı istifa etti. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker ve Danıştay Başkanı Mustafa Birden, yaş haddinden emekli oldu. Nazım Kaynak, Yargıtay Başkanı seçildi. Bülent Arınç, "Aynı görüşü paylaştığım benim güzel kardeşim, sınıf arkadaşım, yurtta beraber kaldığım pırıl pırıl Anadolu delikanlısıdır, çok mutlu oldum," dedi. Hüseyin Karakullukçu, Danıştay Başkanı seçildi. O da Bülent Arınç'ın arkadaşıydı. Kurban olduğum Allah'ım verdikçe veriyor dedi. Yüksek yargı istediği kadar bağımsızım desin, vaziyet buydu. Tayyip Erdoğan 2002'de seçimi kazanır kazanmaz Süleyman Demirel'i ziyaret etmişti. Engin tecrübelerinizden faydalanmak, tavsiyelerinize göre hareket etmek istiyoruz demişti. Şimdi aynı Demirel'i hedef tahtasına oturtmuştu. CHP milli şefini değiştirdi. Milletin anasını ağlatan o zat CHP'nin akıl hocası diyordu. Dün dündü, bugün bugündü. Siyasi hayatı boyunca CHP'yi kötüleyip dincilerin avukatlığını yapan Demirel, dinciler tarafından CHP'nin avukatı olmakla suçlanıyordu. 12 Haziran 2011 Türkiye kaderini oylamaya gitti. 22. ayrımın sonu, sayfa 254.